Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 12 Şevval 1443 ve Miladi Takvimli 14 Mayıs 2022 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, yüzyılda yüz gelişme, ayetlerin hikayesi, farklı bir açıdan 8 yılı kutsal savunma ve kalıcı ıtır adlı sohbetlerimizi dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Tahran Cuma namazı hatibi Beşar Esad'ın Tahran ziyaretinin stratejik olduğunu söyledi. Amerika İran'a yaptırım yasasını uzattı. İran Dışişleri Bakanlığı Filistin halkının haklarını elde etmenin tek yolu İslam ülkeleri ve halklarının işgalcilere karşı direnişi desteklemek olduğunu bildirdi. Nasrullah, İsrail'le uzlaşan yöneticilerin Ebu Akile'nin şehadetinden utanmaları gerektiğini söyledi. Suudi ordusunun işkencelerinde 7 Yemenli hayatını kaybetti. İngiltere, Putin'in yakın çevresine yeni yaptırım kararı aldı. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazı geçici hatibi Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretinin ve İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene ile görüşmesinin stratejik olduğunu belirtti. Bu hafta Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi'nin imametinde kılınan Tahran Cuma namazı hutbelerinde gündemdeki son gelişmeler ele alındı. Ayetullah Hatemi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretine işaretle, Beşar Esad'ın Tahran ziyareti ve Ayetullah Hamene ile görüşmesi stratejikti. Bu ziyaret direniş cephesinin güçlenmesine sebep oldu ve Suriye'de Siyonist rejim ile mücadelede direnişin ön hattında bulunuyor diye kaydetti. Tahran Cuma İmamı ayrıca Katar Emiri Şeyh Hamid bin Ali Sani'nin Ayetullah Hamene ile görüşmesi ve ekonomik önemini ilaveten İslam İnkılabı rehberinin beyanatı uyarınca Siyonistlerin ayak bastığı her yerde fesat oluşturdukları bakımından bu görüşmenin Siyonist karşıtı bir hareket olduğunu belirtti. Ayetullah Hamene, Fars Körfezi ülkelerinin güçlü İran'a güvendiklerini, zira İran'ın tam zamanında onların yardımına koştuğunu, Amerika, Britanya ve Cellat Siyonist rejimin güvenilir olmadıklarını ama İran'ın güvenilir olduğunu söyledi. Ayetullah Hamenei iç meselelere değinerek hiçbir hükümet, özellikle de Sayın Reisi hükümeti, halkın memnuniyetsizliğini istemez. Hükümetler devrimden sonra ekonomik sorunları çözmeye çalıştılar ancak yeterince başarılı olamadılar. Ama 13. hükümet bu hasta ekonomiyi iyileştirmeye çalışıyor ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'a gönderdiği taziye mesajında, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı diledi. Emir Abdullahyan, meslektaşı Şeyh Abdullah'a gönderdiği mesajında şu ifadeleri kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Sayın Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın vefat haberinden dolayı üzüntü duyduk. Dost ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri halkı ile devletine başsağlığı dilemekle birlikte Şeyh Halife'ye Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Birleşik Arap Emirlikleri Resmi Haber Ajansı, Ebu Dabi Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed'in dün hayatını kaybettiğini duyurdu. Şeyh Halife'nin ölümünün ardından bu ülkede 3 günlük tatil ve 40 günlük yas ilan edildi.
İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, uluslararası öğrencileri ağırlamak İranlılar için bir gurur kaynağıdır ve bu mezunların her biri ülkemizin elçisi olabilir dedi. İRNA'ya göre İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Muhammed Ali Zulfigul, dün Meşhed Firdevsi Üniversitesi'ndeki uluslararası öğrencilerle yaptığı toplantıda, "Umarım eğitiminizi öyle bir şekilde bitirirsiniz ki çalıştığınız her yerde İran'ın temsilcisi olursunuz," dedi. İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, "Yabancı öğrencilerin İran'da eğitim görmeleri için iyi ve uygun koşullar sağlamaya çalışıyoruz," dedi. İran Öğrenci İşleri Teşkilatı Başkanı Haşim Dadaşpur da uluslararası öğrencilerin sorunlarının çözümü için her türlü kolaylığı sağlamaya çalıştıklarını ve bunun için ilgili kurumlarla yakın temasta ve işbirliği içinde olduklarını söyledi. İran'ın ve üniversitelerin uluslararası düzeydeki bilimsel gelişimi 90 binden fazla yabancı öğrencinin İran'da eğitim görmesine sebep olmuştur. Yabancı öğrenci çekmek ve farklı ülkelerle uluslararası ilişkiler kurmak, Bilim Bakanlığı'nın önemli önceliklerinden biridir.
Duha Uluslararası Kitap Fuarı Başkanı yaptığı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile kültürel ilişkilerin seviyesini arttırmak ve güçlendirmek istediklerini söyledi. Duha Uluslararası Kitap Fuarı Direktörü Casım Ahmet Muhammed El-Ganim El-Buayi'nin yaptığı açıklamada, Katar 33. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'na katılarak İran'la kültürel bağları güçlendirmeye çalışıyor dedi. Duha Uluslararası Kitap Fuarı Direktörü, şimdiye kadar iki ülke arasında kültürel alanda çok iyi bir işbirliğinin olduğunu söyledi. 33. Tahran Kitap Fuarı'nda Katar Kültür Bakanlığı'nın son kitapların sunumuna değinen Katarlı yetkili, "Bu işbirliğinin gelecekte de devam etmesini umuyorum," ifadesini kullandı.
İran Ulusal Petrol Mühendisliği ve İnşaat Şirketi, Venezuela'daki El Palito rafinerisinin modernizasyonu ve işletilmesi için 110 milyon euroluk bir anlaşma imzaladı. İRNA'ya göre İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi CEO'su Ferhat Ahmedi, anlaşmanın Venezuela'daki rafinerinin onarımı, bakımı ve günlük üretiminin 140 bin varile yükseltilmesini kapsadığını söyledi. Ahmedi, rafinerinin ham petrolünün İran Ulusal Petrol Şirketi'nin katılımıyla sağlanmasına da karar verildiğini belirtti. İran Ulusal Petrol Mühendislik ve İnşaat Şirketi CEO'su bu sözleşmenin uygulanmasına açıklık getirirken, bu anlaşmayı imzaladıktan sonra gerekli ekipmanı sağlamak için teknik bir ekip göndereceğiz ve yine teçhizatları satın aldıktan sonra onarımları için uzman bir ekip Venezuela'ya gönderilecek dedi.
Amerikan Başkanı Joe Biden, İran'a karşı 2012 Amerikan Ulusal Savunma Yasası'nın 1245. maddesi uyarınca İran aleyhindeki yaptırımları temdit etti. Nükleer anlaşmaya dönmek ve İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları kaldırmak için birçok önemli konuda Viyana görüşmeleri askıya alınmışken, Beyaz Saray yaptığı açıklamada Amerikan Başkanı Biden'ın Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımları uzattığını duyurdu. Beyaz Saray tarafından yayınlanan bildirdi. Enerji Enformasyon İdaresi tarafından kongreye sunulan raporların küresel ekonominin koşullarına, kapasite fazlalığına ve stratejik rezervlerin mevcudiyetinin doğru olduğuna atıfta bulunularak 2012 tarihli Ulusal Savunma Kanunu'nun 1245. maddesinin daha önceki kararlarla dikkatlice incelendiği kaydedildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, İran'dan satın alınan petrol ve petrol ürünlerinin hacmindeki önemli azalmayı karşılamak için İran dışındaki ülkelerden yeterli miktarda petrol ve petrol ürünü tedarik edilebileceğine inanıyor. 2012 mali yılı Ulusal Savunma Yetkilileri Yasası'nın 1245. maddesi, İran petrolünün satışını kısıtlamak için yürürlüğe girerek yabancı bankaları İran Merkez Bankası ile iş yapmasını engelleyerek onlara yaptırımı içeriyor.
İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bildirde Müslüman halklar ve liderler, Filistin halkının haklarını elde etmenin tek yolunun İslami birlik ve dayanışmayla Müslüman ve özgürlük yanlısı hükümetlerin ve dünya halklarının işgalcileri ve zalimlere karşı direnmelerinin desteklenmesinden geçtiğini bilmelidirler dedi. 14 Mayıs terör ve işgal devleti Siyonist İsrail'in 1948'de Filistin toprakları üzerinde kurulmasının ve Filistinlilerin zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan milyonlarca Filistinli'ye yapılan zulmün yıl dönümüdür. İran'a göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sahte Siyonist rejimin kuruluş yıl dönümü arifesinde yayınladığı bildiride 14 Mayıs 1948 tarihi işgal ve katliamı hatırlatıyor. 14 Mayıs tarihi Filistinlilerin yerinden edilmesi, Siyonist işgalciler ve sistematik bir sürecin başlaması, Filistin halkının doğal ve temel haklarının yaygın bir ihlalidir denildi. Bildirde bu tarihten itibaren cani Siyonistler bazı batılı güçlerin desteğiyle, silah zoruyla, cinayet ve yağmalama yoluyla kutsal Filistin topraklarını gasp etmiş ve Batı Asya'da kalıcı bir güvensizlik ve istikrarsızlığın temellerini atmıştır. Bu istikrarsızlık bölgede o tarihten beri de devam etmektedir dendi.
Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilciliği Filistinli El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akil'in şehit edilmesini kınadı ve başta Güvenlik Konseyi olmak üzere Birleşmiş Milletler'in bu rejimin terör suçlarına son vermesi için derhal harekete geçmesi çağrısında bulundu. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliği Müsteşarı Muhammed Rıza Sahra'yı dün Birleşmiş Milletler Enformasyon Komitesi'nde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Şirin Ebu Akil ile Filistin halkının cesaretinin sesi ve Filistin halkının uzun süredir katlanmak zorunda kaldığı baskıcı işgal ve saldırıya karşı direnişin ve azmin ulusal sembolüydü. Sahra'yı Ebu Akil'in terör rejimi İsrail tarafından şehit edilmesinin bu rejimin Filistinlere karşı işlediği suçları ve uluslararası hukuk ve normları ağır ihlallerini örtmeye amaçlayan uzun süredir devam eden bir savaşın gazetecilere yönelik gözdağı ve şiddetin bir parçası olduğunu söyledi.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akil'in işgalci Siyonist güçler tarafından şehit edilmesinden dolayı taziyelerini iletti ve terör rejimiyle uzlaşanların Ebu Akil'in şehadetinden utanmaları gerektiğini söyledi. İran'a göre Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah dün bir seçim mitinginde video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada Ebu Akil'in şehadeti, düşmanın cinayetleri ve Filistin halkına zulmünün, katliamların ve insan hakları ihlallerinin bir ispatıdır dedi. Nasrullah Ebu Akil'in şehadetinin en güçlü mesajının kendisinin bir Hristiyan olduğunu vurgulayarak Siyonist İsrail'in vahşi gerçekliğini ve düşmanlığının Filistin katliamından Lübnan ve Mısır'a kadar değişmediğini vurguladı.
Filistinli gazeteci Ebu Akil'in cenaze töreni Siyonizm karşıtı gösteriye dönüştü. Ebu Akil'in cenazesine Filistinli bayraklı binlerce kişi katıldı ve Siyonizm karşı sloganlar atıldı. İşgal altındaki Kudüs kentteki tüm kiliselerin çanları da Ebu Akil için çaldı. Filistinli gazetecinin cenazesindeki kalabalık, terör rejimi İsrail askerlerinin öfkesine neden oldu. İşgalci İsrail askerleri cenazeye katılanlara saldırdı.
Avrupa Birliği terör rejimi İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 4000 konutluk yasa dışı Yahudi yerleşim birimine onay vermesini kınadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada 4400'den fazla konutun inşasının ilerletilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşimlerin daha da genişletilmesi ve mevcut 3 yasa dışı karakolun inşasının geriye dönük olarak onaylanması planlarının İsrail makamları tarafından onaylanmasını kınıyor ve derinden esefle karşılıyoruz ifadesi kullanıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamid El Sani ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Bilindiği gibi Erdoğan Aralık ayında Katar'a gitmişti. Bu ziyarette iki ülke arasında 15 yeni anlaşma imzalanmıştı.
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na düzenlenen terör saldırısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak duyurulan rahatsızlık iletildi. Anadolu Ajansı'nın Türkiye Dışişleri kaynaklarına dayanarak verdiği habere göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen terör saldırısından duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Hervé Magro'yu bakanlığa çağırdı.
Suriye Dışişleri Bakanlığı ülkenin kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerindeki silahlı terör örgütlerine Amerika ve batılı işbirlikçileri tarafından sağlanan yardımın Suriye'nin ekonomik potansiyelinin yok olmasına, pamuk, petrol, buğday ve eski eserlerin zenginliğinin yağmalanmasına yol açtığını bildirdi.
Irak Şii Koalisyon Kurulu heyetin bir kısmının Saad grubu lideriyle gelecek hükümeti kurma konusunda anlaştıkları yönündeki haberleri yalanladı.
Yemen Sağlık Bakanlığı, Suudi ordusu tarafından 25 Yemenli sivile şiddetli işkence yapıldığını ve bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Amerika Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'ya Ukrayna acil ateşkes çağrısında bulundu.
Ve son haberimiz. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski eşi ve kuzenleri dahil yakın çevresine yeni yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanı'na yapılan açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararının Putin'in finansal ağına hedef aldığı belirtilerek Putin'in aile üyeleri yakın çevresinin çekirdek birliğini oluşturuyor ve rejime bağlı olmaları sebebiyle iktidarda pozisyonlara sahipler değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada yaptırım uygulananlar arasında Putin'in eski eşi, kuzenleri, Rusya Devlet Başkanı'na yakın olduğu öne sürülen dünyaca ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva ve arkadaşı Peklov ile akrabası Rus iş adamı Mihail Putin de yer alıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz yaptırımlara rağmen 26. Uluslararası Petrol Fuarı'nın düzenlenmesi konusunda.
"26. Uluslararası Petrol Fuarı dün Tahran Uluslararası Fuarlar Kompleksi'nde çalışmalarına başladı. Bilgiye dayalı petrol, İran ürünleri üretimi, küresel ihracat sloganıyla başlayan İran Petrol Gaz Rafineri ve Petrokimya 26. Uluslararası Fuarı pazartesi gününe kadar devam etmek üzere dünden itibaren ziyaretçileri ağırlamaya başladı. İran İslam Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galipov'un konuşması ve katılımıyla açılışı yapılan fuara 11 ülkeden 44 yabancı firma dahil 1200 kadar İranlı şirket katılıyor. Fuarda söz konusu şirketler bu alanlardaki kazanımlarını ve ürünlerini sergileme fırsatı bulacaklar. İran Uluslararası Petrol Gaz Rafineri ve Petrokimya Fuarı büyüklük ve katılımcı sayısı bakımından Batı Asya'da ilk sırada yer almasına karşın dünyada 5. fuar sayılıyor. Bu uluslararası fuar son yıllarda Amerika'nın özellikle İran petrol endüstrisine karşı maksimum yaptırımlar uyguladığı bir zamanda düzenleniyor ve bu açıdan büyük öneme haiz. Aslında Amerika petrol satışını engellemek ve İran petrol sanayindeki ilerlemeleri yaptırımlar ve askeri yollarla engellemek için çok uğraştı ancak her iki hedefine de başarısız oldu. Eldeki istatistikler İran'ın petrol sattığını gösteriyor. Ayrıca İran petrol endüstrisi geliştirme projelerinde sürekli ileriye dönük hareket etmiş ve başarılı bir profil çizmiştir. Üretim kapasitesini artırmak ve aynı zamanda uluslararası pazarlarda ve piyasalarda petrol satışını gerçekleştirmek İran'ın 13. hükümetinde ivme kazanan en önemli başarılardan sayılır. Resmi raporlara göre son aylarda gaz kondensat ihracatında %350 artışla birlikte petrol ihracatında da %40'lık bir artışla İran ham petrol, gaz, petrol ve petrokimya ürünlerinden elde ettiği gelirleri %300 arttırmayı başardı.
İran ayrıca petrol endüstrisi projelerini geliştirmek için kapsamlı planlar uyguluyor. Batı Karun hafif petrol ihracatı hattının açılması ve işletilmesi, 4 Güney Pars LPG depolama tankının işletilmesi, LPG ihracatı, demir yolu ile Hazar Denizi'nin kuzey ülkelerine ilk kez ham petrol ihracatı, Kuveyt ile beraber Araş ortak sahasının geliştirilmesine başlamak, Güney Pars basınç arttırma sistemlerinin inşasını ilerletmek, İran petrol endüstrisinin ihracat mekanizmasının eşi görülmemiş sıçramaları sayılır. Buna karşın Amerikalılar İran'ın petrol endüstrisindeki bu gibi başarıları, ilerlemeleri ve satışlarını askeri yollarla engellemeye çalışıyor. Örneğin Kasım 2021'de devrim muhafızları donanmasının müdahalesiyle başarısız olan bir İran petrol tankerinin çalınmasıydı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin başında bulunduğu 13. hükümetin iktidara gelmesi ve ekonomik ve dış politikada yeni yaklaşımların benimsenmesiyle birlikte İran petrolünün satışına yönelik yolların açıldığı, bunun da Amerika yaptırımlarının İran'ın petrol endüstrisini kısıtlamadaki silahlarının etkinliğini azaltmış olduğu aşikardır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Hicri Şemsi 1401 yılının ilk gününde bu konuda şunları söyledi. Neyse ki ülkede cereyan eden yeni siyasetler Amerika'nın devam eden yaptırımlarına rağmen dış ticaretin geliştirilebileceğini, bölgesel sözleşmelere dahil olabileceğini, petrol ve diğer alanlarda başarılar elde edebileceğini gösteriyor. Buna göre İran, uluslararası petrol, gaz, rafineri ve petrokimya fuarı yatırım alanlarını tanıtmak ve ekipman üreticileri, ihracatçılar, müteahhitler, yatırımcılar ve mühendislik tasarımı şirketini ve bilgi tabanlı dahil olmak üzere bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin yeteneklerini tanıtmak için iyi bir fırsattır.
Dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz 250 kadar insan hakları kurumunun soykırımcı İsrail rejiminin cezalandırılmasını istemesi etrafında. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren 250 kadar sivil toplum örgütü ortak bir bildiriyle Katar'ın Al Cezire kanalı muhabirine terör saldırısından dolayı soykırımcı İsrail rejiminin cezalandırılmasını istediler. Siyonist rejim askerleri geçen çarşamba sabahı Katar'ın Al Cezire kanalına Filistin asıllı muhabirini Ürdün Nehri'nin batı yakasındaki Cenin mülteci kampı yakınında Siyonistlerle Filistin arasında çıkan çatışmayı görüntülediği sırada başından vurarak şehit ettiler. Irkçı İsrail rejimi ilk başta Filistinlerin Şirin Ebu Akile'yi şehit ettikleri iddiasında bulundu. Bu cinayetin sorumluluğunu üstlenmekten kaçındı. Ama daha sonra katil İsrail rejimi ordusunun bu cinayetin üzerine 3 gün geçerken yapılan incelemeler, Dof Divan gizli birliğine bağlı bir askerin Ebu Akile'nin şehadet yerinden 100-150 metre mesafeden ve askeri bir harekat neticesinde ona doğru onlarca kurşunla muhabiri hedef aldığı sonucu ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle terör rejimi İsrail, Şirin Ebu Akile'yi katletme sorumluluğunu üstlendi. Aslında soykırımcı İsrail rejimi ilk kez böyle bir cinayet işlemiyor. Zira Ebu Akile'nin cinayeti soykırımcı İsrail rejiminin ilk cinayeti değil. Filistin Enformasyon Bakanlığı'nın yayınladığı bildiriye göre 2. İntifada'nın vuku bulduğu 2000 yılından bugüne dek 45 gazeteci, soykırımcı İsrail rejimci şehit edildi. Aslında bu cinayetlerin hiçbirinde dünya toplumu İsrail rejimine karşı pratik önlem almadı, sesini yükseltmedi. Hiç kuşkusuz soykırımcı İsrail rejiminin işlediği sayısız cinayetlerden dolayı dünya toplumu tarafından ciddi bir şekilde cezalandırılmış olsaydı, Şirin Ebu Akile'yi kasten şehit etme cesareti kesinlikle bulamayacaktı.
İsrail rejimi meclisi Knesset'in muhafazakar üyesi Şirin Ebu Akile'nin kasten şehit edildiğini söyledi. Muhafazakar İtmar bin Gafir, herhangi bir gazeteci orada bulunsa da Siyonist askerlerin Filistinlileri hedef alacaklarını belirtti. Dünya toplumunun yoğun destekleri ve hatta sessizliği ve infialinin sürdürülmesi, başta Amerika olmak üzere batılı güçlerin yanı sıra uluslararası kuruluş ve teşkilatların terör rejimi İsrail'in cinayetlerine ortak olmalarına neden olmuştur. Amerika Temsilciler Meclisi Filistinli Müslüman üyesi Reşide Tlaib ise Şirin Ebu Akile'nin şehadetine gösterdiği tepkide şunları belirtti. Şirin Ebu Akile, Amerika'nın kayıtsız şartsız yoğun mali himayelerini arkasına alan soykırımcı İsrail rejimi askerlerince öldürüldü ve bu rejim tüm eylemlerinden hiçbir sorguya çekilmiyor. İsrail'in ırkçılığa dayalı siyasetleri ve uygulamalarını destekleyenler artık yeter ifadesini ne zaman kullanacaklar? 250 İnsan Hakları Teşkilat'ın yayınladıkları bildiride Şirin Ebu Akile cinayetini kınarken bu cinayet eylemin kasten ve bilerek yapıldığını, tam bir terör olayı olduğunu ve dünya toplumunun soykırımcı İsrail rejiminin Filistinlilere karşı işlediği cinayetlere yönelik sessizliğini koruması ve çifte standart politikasına başvurmalarını, aslında bu gibi cinayetlere yönelik yeşil ışık yakma anlamına geldiğini vurguladılar. Aslında dünya toplumunun sessizliğinin sürmesi Şirin Ebu Akile, katil İsrail rejimince şehit edilen son muhabir olmayacaktır. Reşide Tlaib'in Amerika Başkanı Joe Biden'e hitaben şunları belirtti. Bu cinayete yönelik tepkisizlik ileride daha fazla cinayetler ve katliamların vuku bulmasına neden olacaktır. 250 İnsan Hakları Kuruluş ve Teşkilat'ın soykırımcı İsrail rejiminin cezalandırılmasına yönelik talebinin karşılanması ve hayata geçmesi, aslında soykırımcı İsrail rejiminin işlediği cinayetlere karşı muhabirlerin savunulması için yapılacak en asgari şeydir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 24 Ordubehş 1401, Hicri Kameri 12 Şevval 1443 ve Miladi 14 Mayıs 2022 Cumartesi. Müzik. 131 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Ordubehş 1270'te Müslüman mücadeleci, din alimi ve takdir merci Ayetullah Mirza Hasan Şirazi, sömürgeci İngilizlerin yağmalama girişimlerinden önlenmesi için yayınladığı fetva ile tembakau imtiyazının lağvedilmesi zeminini hazırladı. Gacar Nasreddin Şah'ın Avrupa'ya yaptığı 3. ziyareti sırasında İngiliz Başbakan danışmanlarından Talbot'la bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran tütününün üretim, satış ve ihracatının tekel imtiyazı 50 yıl boyunca bir İngiliz firması olan Reji'ye devredildi. Bu imtiyaz İran'da İngiliz sömürgeciliği ve İran kaynakları ve servetlerinin yağmalanmasının daha yayılmasına sebep oldu. İngilizlerle bütün satış anlaşmasının imzalanması İran'ın Müslüman bilinçli halkı ve din alimlerinin yoğun itirazlarına neden oldu. ...49 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Ordubehş 1352'de önde gelen alim ve araştırmacı ve müellif hekim Mehdi İlahi Gomşe 72 yaşında vefat etti. Gençliğinde İsfahan'da Ayetullah Hacı Hüseyin Kumi, Ayetullah Ağa Bozok, Hekim Horasani ve Mirza Mehdi İsfahani gibi önde gelen alimlerden ders alan Gomşe'yi fıkıh, usul, felsefe ve hikmet ilimlerinde duruğa ulaştı. Mantık, hikmet ve edebiyatta ders vermenin yanında o dönemin Tahran Üniversitesi'nin önde gelen hocalarından sayılan Gomşe'yi Kur'an-ı Kerim'i Farsça'ya tercüme etti. ...38 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Ordubehş 1363'te İranlı çağdaş şair ve yazar Üstad Habib Yagmai vefat etti. Hicri Şems'e 1280'de dünyaya gelen Yagmai eğitiminin sonunda Fars Edebiyatı ve İslami Marif'te araştırmaya başladı. Sa'di'nin Eserleri Mecmuası'nın tasihi ve Teberi tercümesinin tasihi Yagmai tarafından kaleme alındı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şems'e 24 Ordubehş 1364'te önde gelen alim ve mütercim Seyyid Ali Naki Feyzül İslam 80 yaşında vefat etti. Hazırlık bilimleri öğrendikten sonra Necip Eşref'e giden Feyzül İslam önde gelen alimler olan Ayetullah Şeyh Abbas Muhaddis Kumi ve Şeyh Ali Ekber Nehavendi'nin derslerine katıldıktan sonra nihayet yapma izni almayı başardı. ...1059 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Şevval 384'te Hicri Kameri 4. yüzyılın ünlü edip ve şairi İbrahim bin Hilal Sabi vefat etti. Bağdat'a dünyaya gelen İbrahim bin Hilal Sabi şiir ve edebiyat teknikleri konusunda özel yeteneği vardı ve matematik, astronomi ve geometri dallarında da geniş bilgileri vardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli seri sohbetimizin 42. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde batılılaşma ve Pehlevi rejiminin bu sürece verdiği desteği ele alacağız.
Muhammed Rıza Pehlevi döneminde modernleşme süreci Batı modernitesine dayanarak gelişmiş ve devam etmiş ve toplumun sosyal ve kültürel alanlarında büyük değişimlere neden olmuştur. Siyasi ve kültürel yaşam değişti, geleneksel olmayan görüşlere dayanan yeni hayat tarzı ortaya çıktı, geleneksel kesimler düşüşe geçti. Bu tabakaların kültürel yaşamındaki ana eğilim seküler moderniteye yöneldi. Toplumun ana gövdesinin tepkisini kışkırtan bir süreç bu şekilde başlamış oldu.
Eylül 1941'de Rıza Han'ın devrilmesi ve ülkenin müttefikler tarafından işgal edilmesi, İran'daki mevcut gelişmelerin seyrini en az birkaç yıl boyunca değiştirdi. Bu koşulların ortaya çıkması, hükümetin otoritesini büyük ölçüde azalttı ve iktidarın kargaşaya girmesine neden oldu. Ancak yavaş yavaş iktidar kültür dahil her şeyi kontrol etmeye ve ele geçirmeye çalışma yoluna düştü.
Muhammed Rıza Pehlevi döneminde babası Rıza Şah döneminde gelişen ve bazı bölgelerde başlayan Batı tarzında modernleşme süreci devam etmiş ve toplumun sosyal ve kültürel alanlarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Ülkenin modernleşmesi ve sanayileşmesinin yaygınlaşmasıyla birlikte nüfus yapısı değişmiş ve bunun sonucunda kültürel değişimler meydana gelmiştir. Geleneksel sınıflar azalarak ve modernitenin çeşitli yönlerine dayanan yeni sosyal tabakalar sahneye girerek sosyal yapı değiştirilmeye çalışılmıştır. Siyasi ve kültürel yaşam geleneksel olmayan görüşlere dayanarak ve bu tabakaların kültürel yaşamın ana akımı seküler moderniteye yöneltilerek değişiklikler ortaya çıkarılmıştır. Bu radikal değişiklikler ise toplumun ana gövdesinin tepkisine yol açmıştır.
Bu aşamada hükümet, kültürün genelleşmesi adlı bir unsura dayanarak genellikle İran'ın kadim kültürü ya da İran milli kültürü olarak adlandırdığı kültürel ürünlerini farklı toplumsal tabaka ve gruplara kabul ettirmeye çalışmış ve bu sayede başarılı olmaya çalışmıştır. Bu şekilde rejimin istediği kültürel birlik, dinin tamamen dışlanması ile sağlanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Kültür ve Sanat Yüksek Kurul Sekreterliği tarafından derlenen İran Kültür Politikası metninin ilk sayfasında şu kültürel hedefler göze çarpmaktadır. Son yıllarda yaşanan büyük sosyal ve ekonomik gelişmelerle birlikte toplumumuzun artık ulusal kültür temelli bir kültüre ihtiyacı var. Bundan sonra sanayi toplumunda yaşayacak olan İranlılar yeni bir kültüre ihtiyaçları var. Bu kültürel değişim ve hareketin amacı Batı medeniyetini ve kültürünü taklit etmek değil, İran kültürünü yaşatmak ve yaşam koşullarına uyarlamaktır.
Pehlevi döneminin kalkınma planının 4 ve 5. maddeleri incelendiğinde kültüre ayrılan bütçenin toplam bütçenin küçük bir parçası olduğu ancak aynı bütçenin önceki planlara göre katlanarak büyüdüğü görülmektedir. Bu dönemde kültürel bütçelerin kaderi ve tahsisi üzerinde önemli bir etkisi olan bir planlama teşkilatı ortaya çıktı. Planın 3 ve 4. maddelerine göre organizasyon tüzel kişiliğe ve mali bağımsızlığa sahipti. Başbakan ve CEO tarafından denetlenerek üst düzey bir delegasyon tarafından yönetiliyordu.
İkinci Pehlevi döneminde diktatörlüğün ortaya çıkmasıyla birlikte bürokrasinin yaygınlaşması İran'ın diğer tarihsel dönemlerinden ayıran özellikler olarak kültür politikasının bir parçası olarak sanatsal işlerin planlanmasına yol açtı. Bu özelliklerden biri ilk Pehlevi dönemi hükümetinden farklı olarak yeni orta sınıfın üyelerinden oluşan yeni bir sınıfın hükümet bünyesine girmesidir. profesyonel bürokratik aydınlar olarak bilinen bu sınıf, arenaya girerek kültürel aktörlerin sanatsal beğenileriyle toplumun sanatsal beğenileri arasında bir ayrım yapmıştır. Bu ayrım, sanatın yıllık bütçesinin artması, ardından çeşitli politika yapıcı kurumlarının kurulması sırasında yoğunlaştı. Ancak artan petrol gelirlerine dayanan hükümet harcamalarına ve kültürel acentelerinin sanatı desteklemek için planlama yapmasına rağmen hükümetin seçkin kültür politikası kamu kültürüne karşı başarısız oldu.
Tahran Radyosu.
Pehlevi Şah'ın kültürel programı tamamen zıt iki unsurdan oluşuyordu. Bir yanda eski İran kültürünün yeniden canlandırılması ve ülke tarihinin geçmiş dönemlerini büyütmek için kapsamlı bir çaba sarf ediliyordu. Ve diğer yandan yetkililerin Batı'yı tanıtmaya yönelik güçlü ilgisi ve bu Batı kültürünü yerleştirme çabaları. Bu yaklaşım 2. Pehlevi Şah'ın hakimiyetinin ilk 10 yılında sosyal ve siyasi durum ve halkın Rıza Şah'ın aşırı İrancılığına karşı olumsuz tepkisi nedeniyle pek ortaya çıkmadı. Ancak 1953 darbesinin ardından rejimin batıcı reformları eski İran kültürü özellikleriyle beraber topluma empoze edilmeye ve yedirilmeye çalışıldı. Başka bir ifadeyle yöneticiler din unsurunun en belirgin ve genel yönlerinden biri olduğu İran toplumunun kültürüyle teorik ve pratik olarak karşı karşıya gelmiş ve egemen sistem ile halk arasındaki yabancılaşma duruğa ulaşmıştır.
İslam öncesi gelenek ve normlara vurgu, İran toplumunun İslam kültürüyle açıklanmayan ve dile getirilmeyen bir yüzleşme ve savaş sayılırdı. Bu da İran halkının kültürünü görmezden gelmenin ta kendisiydi. Ayrıca ahlaka aykırı filmlerin yayılması, alkol satma ve tüketme özgürlüğü, fuhuş merkezlerinin tasdiklenmesi, teşvik edilmesi ve desteklenmesi gibi Batı kültürünün unsur ve sembollerinin kabulü ve ahlaksızlık yönlerinin teşvik edilmesi dini kurallarla bağdaşmaz olduğu için İran halkının ahlaki öğretilerine ters düştüğü için toplumu iyice kışkırttı.
Bu dönemde şahlık kurumlarını kamuoyunun dikkatini merkezine koymak ve İran'ın eski ihtişamını ve kraliyet varlığını yeniden canlandırmak için başarısız bir girişim gerçekleştirildi. Dikkatini eski İran'a çeviren Şah, kendisini Kuruş'un mirasının koruyucusu olarak adlandıracak kadar ileri gitti. Bununla birlikte Şah'ın karakterinde ve davranışında en belirgin olan özellik büyük dünya güçleri karşısında hor düşmesiz ve zayıflığı ve Batı kültürünün görünümüne olan hayranlığıydı.
Batı kültürünün ürünlerini tanıtarak toplumun ahlaki sınırlarını kırmak hem de İran halkını dünyadaki en son sanatsal gelişmelerle tanıştırmak bahanesiyle İran halkı tarafından kabul görmedi ve halk ile hükümet arasındaki uçurumu genişletti. Hükümet ile halk arasındaki bu uçurum o kadar genişledi ki 1969 yılında Kültür ve Sanat Bakanlığı'nın stratejik konseyi olan Kültür ve Sanat Yüksek Kurulu İran'ın kültür politikası metnini halka saygısızlık sayılacak bir madde ile beraber yayınladı. Bu madde herkes için kültür başlığına sahipti. Bu resmi belgedeki kültür politikasının ilkelerinden biri de sanki herkesin kültür eksikliğini ima ediyor ve hükümeti halkı kültüre yönlendirmekle mükellef kılıyordu.
Ne yazık ki kültürün bu şekilde yaygınlaşması sadece kağıt üzerinde olmuş ve Fars filmi Lalezare Tiyatrosu Pazar Sokak Müziği ve tek kelimeyle bayağılık olguları artmaya başlamıştır. İşte bu yeni içi boş kültür radyo ve televizyonu ve hayatın her alanını kapsadı. Tarihe bakıldığında Hicri Şems'i 1340'larda ve 1350'lerde bu politikaya yönelik pasif ve esnek bir kitlenin oluştuğunu ve birkaç on yıl sonrasına kadar hatta şimdiye kadar bile bazı insanların ve kesimlerin hala bu bayağılık fenomenlerine bağlı olduklarını bilmekte fayda var. Ama aynı zamanda aydınlardan, eleştirmenlerden, gerçek sanatçılardan, kasaba ve köylerdeki bu bayağılığı kabul etmeyen sıradan insanlara kadar hemen her kesimden görülebilen sert ve dirençli bir kitle vardı. Bu kesim bu dayatmaları reddediyordu.
Büyük çaplı tepkiler, hükümet içindeki kültür ajanteleri ve profesyonel entelektüelleri popüler kültürü diğer biçimlerle birleştirmeye ve muhaliflerini eski kapalı ve bağnaz olarak etiketlemeye yöneltti. Basının sanatsal eleştirilerinde, aydınların hakim söyleminde, hatta resmi konuşmalarında tekrarlanan bu yöndeki sözler halkı gerilimlerle, uydurma meselelerle karşı karşıya bırakıyordu. Tabii ki herkes için kültür ilkesi altında İran Kültür Politikası belgesinin 25 ila 27. paragraflarında açıklanan halk zevkini geliştirmek ifadesi İran'ın entelektüel ve kültürel tarihinde yeni ortaya çıkan bir fikir değildi. Bu fikrin üç temel kökü vardı. Birincisi, 1. Pehlevi dönemindeki kültürel planlama politikası. İkincisi, Muhammed Ali Furugi'nin kültür ve sanattaki fikirlerinin hegemonyası. Ve üçüncüsü, dönemde hüküm süren sosyalist söylemde kitleleri eğitmek fikri.
Genel olarak Muhammed Rıza Pehlevi saltanatının kültürel olarak birkaç döneme ayrıldığı söylenebilir. Monarşinin başlangıcından müttefik kuvvetlerin İran'dan çekilmesine kadar, müttefik kuvvetlerin geri çekilmesinden 1953 darbesine kadar ve 1953 darbesinden 1979 devriminde İran'dan ayrılmasına kadar. Bu dönemlerin her birinin İran kültür ve sanatına mevcutta daha doğru ve tabii ki daha detaylı bir bakış açısıyla bakmamızı sağlayan ayrı özellikleri vardır. Gelecek bölümlerde bu özellikleri ele almaya çalışacağız.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com üzerinden bizi takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetlerin Hikayesi.
Değerli dinleyiciler, Ayetlerin Hikayesi isimli dizi sohbetimizin 101. bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Haç suresinin 15. ayetinin sebebi nüzulunu ele alacağız.
Peygamber Efendimiz 23 yıllık bir süre içerisinde şimdi de yoluna devam diyen, 1443 yıl ömrü olan bir İslam toplumu ve hükümeti kurmayı başarmıştır. Büyük İslam peygamberi, İslami devletin kurulmasında çeşitli engeller ve sorunlarla karşılaşmışsa da, aklıyla ve tedbirleriyle bunların hepsinin üstesinden gelmeyi başarmıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin en önemli sorunlarından biri de o dönemde Hicazlılar arasında hakim olan savaş ve kan dökme ruhuydu. Hicazlılar en ufak bir bahaneyle, birbirleriyle çatışırlar, yıllarca birbirlerini öldürüp yağmalarlardı ve tuhaf bir şekilde bu tür savaşlardan bir değer olarak bahsedilirdi. Bu şiddet yanlısı ruh, iki ünlü Yesrib kabilesi olan Ebz ve Hazrec'in yaklaşık 120 yıl süren savaşlarında olduğu gibi, o zamanın insanları arasında kırgınlıkların oluşmasına ve aralarında bölünme ve ayrılıkların yayılmasına neden olmuştur.
İlk adımda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında empati ve uyumun sağlanması için gayretle harekete geçti. Yüce Allah'ın Ali İmran suresinin 103. ayetinde İslam toplumu için büyük bir nimet olarak bahsettiği bu husus şöyle anlatılmıştır.
Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz ve Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu